doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemizle birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünden Bugüne Türkçemizde Türkiye Türkçemizin günümüzdeki sorunlarını, problemlerini konuşacağız. Konuğumuz, hocamız Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Serap Karakılıç Akı. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugünlerde bir tartışma konusu da hocam bayağı bir sıkıntılı bir konu. Sizin de çalışmalarınız var bu konuda biliyorum. Aktaracak az sonra değerli dinleyicilerimiz, hocamız bizlere Türkiye Türkçesine ilişkin sorunlarına ilişkin saptamalarını. Serap Akı hocamızla başlıyoruz sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Hocam geçen hafta Türkiye Türkçesinin yöresel ağızlarını konuştuk. Ondan önceki hafta da Leyla hocamızla Türkiye Türkçesini konuşmuştuk. Bazı aslında bir giriş yaptı Leyla hoca. Sorunlar var özellikle terimlerde ama bu dil yaşayan unsur hocam. Galiba böyle başlamak lazım.
Evet, teşekkür ederim. Ben de genel bir giriş yapayım isterseniz.
Buyurunuz
hocam. Daha sonra örnekleri çeşitli başlıklarla somutlaştıralım. Bildiğimiz gibi çağımızda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler son derece baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Bu durum kültürün taşıyıcısı ve önemli bir iletişim aracı olan dilde de farklı yansımalarla kendini gösteriyor. Öyle ki bu alanlarda görülen ilerleme ve değişmeler ister istemez dilin mevcut yapısını ve söz varlığını da etkiliyor. Böylece yeni bilgilerin veya nesnelerin adlandırılmasında yeni kavram, terim, kelime veya alışılmışın dışında ifade şekillerinin varlığına da ihtiyaç duyuluyor.
Hocam yaşam değişiyor, dil
evet,
de değişiyor.
Dil de değişiyor. Dolayısıyla dil yaşayan bir varlık çünkü.
O benden çok yaşayacaksınız hocam.
Estağfurullah. Evet. Biz zaten bunu sürekli vurguluyoruz. Dil yaşayan bir varlık, canlı bir varlık. Bizler tabii bu ihtiyaçlara bazen akılcı ve bilimsel yollarla çözümler üretsek de çoğu zaman dile gereken özeni göstermemekten veya gösterememekten kaynaklanan geçici bir başka ifadeyle moda veya abartılı uygulamalarla cevap veriliyor. Bu durumda da dilde zamanla önüne geçilmesi güç bir yozlaşma baş gösteriyor maalesef.
Serap hocam burada siz bir müdahalenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Fransa'da 1950'li yıllarda De Gaulle'un yaptığı gibi bir dışarıdan yaklaşımın, bir yönlendirmenin toplum için yararlı olabileceğini düşünüyor musunuz hocam bu konuda?
Evet, yararlı.
Ya da ne derecede müdahale olunabilir?
Ne derecede müdahil olunabilir? Tabii şimdi yazı dili ve konuşma dili bir bütün. Yani dil bir bütün. Yazıyla ve imlayla, telaffuzla. İmlada, telaffuzda yapılacak hatalar belki biraz daha telafisi mümkün türden olabilir. Fakat yazı dili söz konusu olduğunda ya herkesten bir sanat eseri yazması beklenemez. Ama özellikle eğitimli kişilerden en azından kurallarına uygun bir dil, bir ifade biçimi beklenir. Bu da dilimize duyduğumuz, gösterdiğimiz özen ve önemle alakalı diye düşünüyorum. Bu noktada yani gerekli yerlerde Türkçenin değiştirilemez ve tartışılamaz kurallarına sadık kalınarak bence müdahil olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Eğitim kurumları aracılığıyla hocam.
Tabii ki.
Ve Türk Dil Kurumu'nun
özellikle tabii ki bu konuda en yetkin kurum olan Türk Dil Kurumu aracılığıyla. Bu tabii özellikle genç dimağlar, genç kuşak, çocuklarımız için bu konuda yönlendirici, eğitici ve denetleyici bir pozisyon almalı diye düşünüyorum.
Hocam kestim ben sözünüzü. Durumu. Toplumsal yaşamdaki değişime ilişkin dildeki değişimin de normal olduğunu söylemiştiniz.
Evet. Dildeki değişim tabii ki canlı olduğu için, dil canlı bir varlık olduğu için bu değişim kaçınılmaz. Fakat bu noktada tabii biz özellikle belli bir dönem biliyorsunuz dilde tasfiyecilik hareketi adı altında dilde sadece işte öz Türkçe olanlar kalsın, yabancı kaynaklı olanlar, Arapça, Farsça olanları, Batı kaynaklı hepsini dilden atalım gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Fakat bu yaklaşımın yanlışlığı aslında zaman geçtikçe daha iyi gözlemleniyor diye düşünüyorum. Çünkü bir dili, bir kelimeyi dilden atmakla aslında o kelimenin beraberinde getirdiği kültürel altyapıyı da dilden süpürmüş oluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü evet, kelimenin karşısına eş anlamlısı yazılıyor sözlükte. İşte kara ve siyah sözcükleri. Siyah sözcüğü, kara sözcüğünün Farsça eş anlamlısı aslında. Fakat her siyah sözcüğünün geçtiği yere kara kelimesini getiremeyiz, öyle değil mi? Örneğin bahtı kara yerine bahtı siyah diyemeyiz. Veya gazeteler kara haberlerle doldu yerine siyah haberlerle doldu dediğimiz zaman ifade gücü son derece zayıflıyor.
Hocam yani, mai gibi ve kara dediğimiz zaman çok bir şey ifade etmiyor değil mi?
evet, mai ve siyah işte olmuyor. O yüzden bu noktada kelimede ırkçılık yapmak aslında modası geçmiş bir görüş diye düşünüyorum. Bu noktada işte dildeki bu bozulmayı hızlandıran en önemli faktör kitle iletişim araçları diye düşünüyorum.
Hocam şöyle bir yaklaşım var. Türkçe'ye evet. Dışarıdan girmiş sözcükleri Türkçe kendi içerisinde absorbe emiyor. Yani onu kendine benzetiyor ve bu konuda da çok güçlü bir dil şeklinde bir yaklaşım var. Bu konudaki görüşlerinizi merak ettim birden.
Evet. Şimdi günümüzde çok fazla moda haline gelmiş. Özellikle bu noktada İngilizce ifadelerin olumsuz etkisiyle dile yerleşmiş yapılar var. Bu cümle veya gramer yapısı bakımından kelimesi kelimesine İngilizceden tercüme olan yapılardan bahsediyoruz. Bu tür yapılar Türkçe'yi istila eden aslında yabancı kaynaklı kelimelerden daha tehlikeli bir durum arz ediyor. Çünkü dilin yapısı ve şekli tamamen aslında bozuluyor ve yozlaşıyor. Tabii bu noktada en büyük görev de yabancı dillerden metin çeviren yazarlara, yabancı filmleri Türkçe'ye aktaran çevirmenlere düşüyor diye düşünüyorum ben. Günümüzde özellikle basın yayın etkisiyle günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan ifadelerin çoğu İngilizceden aktarma veya Türkçe'ye uyarlanmış çeviriler biliyoruz.
Serap Hocam burada son dönemde biraz kabaca ifade edeyim. Kafayı taktığım bir üç sözcük var. Bunlardan bir tanesi lokasyon, bir tanesi destinasyon, bir tanesi de lansman. Şükrü Akalın hocamızın da ifade ettiği gibi şu halde diyelim ki location, destination, lansman diye söylemiyoruz. Oysa bunların belki 10 tane her birisinin Türkçe karşılığı var. Varış, yerleşim, tanıtım. Evet, bunları söylemiyoruz. Fakat Fransızca fonetiğine uygun olarak söylüyoruz. Bu biraz çelişik bir durum değil mi Sedat Hocam?
Location. Tabii ki yani telaffuza uygun söylemek zorunda değiliz ki dünyada pek çok dil aslında başka dillerden kelime alıyor. Ve bunları kendi dillerine uygun telaffuzla aslında seslendiriyor. Yani bunu ilk defa biz yapmıyoruz. Hani Türkçedeki herhangi bir özel isim bile yabancı dilde kendi dillerine uygun olarak telaffuz ediliyor, öyle değil mi?
Evet.
Yani hani Türkçe değil ama köken olarak Rumca, Yunanca belki Defne kelime. Biz Defne olarak telaffuz ediyoruz o özel ismi. İşte batıdaki devletler Daphne şeklinde. Yani telaffuz noktasında bence aslında yerlileştirmekte, millileştirmekte fayda var diye düşünüyorum.
Yani hocam yani bu, Serap Hocam bunun yani tanıtım fiyatına demekle ya lansman fiyatına demek. Lansman fiyatına deyince acaba piyasada mı çok satış yapıyorlar? Onunla bir o da sosyologların konusu oluyor değil mi hocam? Bizi pek ilgilendirmiyor. Evet.
Daha ilgi çekici olduğu bir gerçek ama işte bu kelimelerde, terimlerde, sözcüklerde de ortaya çıkıyor işte. Buna biz moda kullanımlar diyoruz. Yani daha ilgi çekici olsun diye işte tabelanın ismini İngilizce yapı veriyor. O zaman daha çok müşteri çektiğini düşünüyor. İşte yerli bir isim koysa. Gerçi bu algısı artık sanki yavaş yavaş değişmeye başladı gibi. Çok daha renkli, çok daha çekici Türkçe isimler de görüyoruz. Kelimeler, adlandırmalarda görüyoruz artık tabelalarda. İşte moda kullanımlardan bahsedecek olursak çeviri mantığıyla direkt girmiş. Aman Tanrım. Bu tamamen işte İngilizce
oh
düşünme.
My God.
Evet. İngilizce düşünme mantığının dile yerleşmesi. Oh my God. Tamamen bunun çevirisi. Halbuki bizim burada Türkçe'de ifade edebileceğimiz daha güzel işte yakınma sözlerimiz var. Eyvah, tüh gibi işte ne yazık gibi ünlemlerimiz var aslında ama biz bunun tam çevirisi oh my god aman tanrım aman tanrım aman Allah'ım gibi.
Hocam çocukluğumda okuduğum Tom Mix Texas'larda da hay bin kunduz derdi. Bu da onun gibi bir şey olsa gerek.
Evet ha. Evet. Onun dışında işte biraz argo biraz moda diye nitelendirebileceğimiz işte aleme akmak, kal gelmek. Aleme akmak işte gitmek yani işte eğlenceye çıkmak anlamında evet. Gençlerin türettiği bir hem argo hem de işte moda haline gelmiş bir kullanım. Kal gelmek, kalmak aslında bir fiil, fiil biçimi ama burada sanki isimmiş gibi kullanılmış. Kal gelmek yani. Kal.
Bunu duymamıştım Serap
evet,
Hocam.
Evet, kal, çok şaşırdım, dondum kaldım manasında gençlerin kullandığı kal geldi şeklinde kullanıyorlar. İşte kıl olmak bilirsiniz. Çok meşhur bir sanatçımızın şarkısıyla meşhur olan bir ifade. Çok sinirlenmek manasında kullanıyor. Kıl, artık herhalde modası geçti bu moda kullanımın diyebiliriz. İkinci el. Bu tamamen second hand'in çevirisi aslında. Second hand, İngilizce'deki second hand kavramının. Çünkü bunu birazcık bilimsel açıklayalım isterseniz.
Lütfen hocam.
Türkçenin yapısına uymuyor aslında. Neden? Çünkü nıci nice eki sayılara gelip sıra sayı sıfatı yapar. Yani ikinci, birinci. Yani ikinci el dediğimizde ikinci olan. Yani sıradaki birinciden sonra gelen ikinci el manasına geliyor. Ve bu benzerlerini sıralıyoruz aslında. Bunu demek istiyoruz. Fakat dilimizde aslında önceden beri bu tür kullanılmış eşyalar için mevcut olan çok güzel bir deyimimiz var. Hatırlayabildiniz mi? Elden düşme.
Bu
biz
kadar
neden bunu
işte
kullanmıyoruz? İkinci el deyimini. Ama yerleşmiş artık. Hani kulağa bile neredeyse değil mi yabancı ve yadırgatıcı gelmiyor. Yadırgamıyoruz yani bunu duyduğumuzda. Bunun dışında yine en çok satan kitap hani en çok satanlar girdiğimizde kitapçıya en çok satanlar veya en çok satan gibi bir ifadeyle karşılaşırız. Burada da şöyle bir yanlışlık var. En çok satan kitap. Kitap kendi kendine satabilir mi? Ya kitap bu tamamen bestseller'ın tercümesi. Bestseller. En iyi satanlar. Yani çok iyi satanlar. Fakat bu bizim dil mantığı işte uymuyor. Türkçenin yapısına uymuyor. Burada doğru kullanım şekli aslında en çok satılanlar olmalı. En çok satılan kitaplar veya. Bunun gibi yine çeviriyle dilimize giren üzgünüm. I'm sorry'nin birebir çevirisi biliyorsunuz. Yani özür dilemek babında kullanılan bir ifade. Artık yerleşti. Üzgünüm. İşte umarım. I hope. I hope'un çeviri. Umarım işte Tanrı'dan iyi olmanı dilerim. Umarım işte şöyle iyi olursun.
Hocam bir de şey var. Biliyor musun diye başlıyor ya cümleye. Do you know diye başlıyor ya İngiliz'de, Amerika'da da.
Evet, evet.
O da herhalde şimdi çağrışım yaptı birden sizin
evet,
örneklerinizden.
Kesinlikle.
Hocam varsa başka örneklerimiz de var. Lütfen evet, devam evet. Edelim. Buyurun.
Korkarım işte I'm afraid'in çevirisi olan. Biz bunun için işte ne yazık ki ne bileyim işte maalesef yani Türkçe'de öteden beri var olan işte bu tür kavramlar var. Kahretsin. Damn it. Birebir çevirisi. Bu da bir ilenme, bir beddua sözcüğü. Bunun yerine biraz da bir argo tuhaf olacak ama bunun yerine bizim daha güzel ilenmelerimiz var. Allah belanı versin.
Beddualarımız var hocam.
Allah cezanı versin gibi. Bunlar işte lanet olsun da yine aynı. Damn it'in çevirisi evet, aslında hocam. Ama artık o kadar yerleşti ki bizler bile kullanıyoruz. Yine kendine iyi bak. Take care of yourself veya take care'in çevirisi bildiğiniz gibi. Bunun için yine Türkçe'de çok güzel bir deyimimiz var aslında. Allah'a emanet ol.
Evet hocam.
Çok güzel.
Evet.
Ama biz kişi kendi kendine nasıl iyi bakabilir ya da kötü bakabilir öyle değil mi? Yani hani bu mantığa, dil mantığına da aykırı aslında. Onun dışında yine nasıl gidiyor?
WhatsApp.
What about you? İşte bunun, yani nasılsın, işlerin nasıl gibi kullanımlar olabilir bunların yerine. Böyle dizilerle böyle hayatımıza yerleşen moda kullanımlar var. Bir dönem biliyorsunuz çok ünlü bir dizimiz vardı. İşte orada Selin karakteri vardı. Oldu şeklinde, hani sürekli bir ifadeden sonra oldu. Yani aslında hani hiç olur mu, olmaz manasında kullanıyor. Vurguyla oldu, gözlerim doldu şeklinde. Aslında bunu tam tersi bir ifade için kullanıyordu ama o kadar yerleşti ki gençlerimiz bir dönem sürekli bunu kullanıyordu. Biz ders aralarında, koridorlarda bile şahit oluyorduk.
Ki geçeceğiz telaffuza ve fonetik konusuna. Evet, evet hocam.
Evet. Bık geldi, yine aynı dizi karakteri, bık geldi, ö geldi gibi. Aslında bu da işte sıkıldım, bunaldım yerine. Oha falan oldum. Yine aynı dizi karakterinin yerleştiği oha olmak. Yani çok şaşırtıcı, öyle değil mi manasında kullanılan. Yani bu benim için beklenmedik bir durum aslında. Bunun için kullanılan argo tabirler. Yine aynı şekilde yıkılıyor. Yani çok beğendiği şeyler için gençlerimizin kullandığı yıkılıyor. Yine benim geçen sene ders verirken öğrencilerimden duyduğum bir şey. Gömleğin ateş ediyor ya da işte ayakkabın ateş ediyor. Nedir bu dedim. Hani var mı bana böyle söyleyebileceğiniz, bu örneği verdiler. Çok ilginç gelmişti. Ateş ediyor. Neden? İşte çok güzel. Yani böyle o kadar güzel bir pantolon, o kadar güzel bir ayakkabın var ki çok göz alıcı.
Hocam bu çocuklar manasında. Bunları nereden duyuyorlar acaba ya da çok yaratıcılar bilmiyorum.
Çok yaratıcılar. Ya bunlar aslında hani argo olmadığı sürece ben bu noktada bunlara çok da yasakçı bir zihniyetle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani çok güzel bir yaratma var burada aslında, yani ateş etmek. Pantolonun ateş etmesi, yani yaratıcı ve aslında bir zeka ürünü, argo olmaması kaydıyla ben bunları çok da yasak zihniyetiyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum.
Hocam nefeslenelim, ardından şu ses fonetik meselesi önemli, o konuda sorularım olacak sizlere. Devam edeceğiz Serap hocamızla sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye Türkçemizin bugünkü sorunlarını konuşuyoruz. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Serap Karakılıç Akıl hocamızla. Serap hocam, çok ilginç örnekler verdiniz. Ben biliyorum ki sizin aslında yüksek lisans teziniz de bu konu üzerine hazırlanmış.
Evet.
Tezinizden bahseder misiniz hocam kısaca?
Evet, benim tezim de aslında Türkçenin Güncel Problemleri adını taşıyor. 2007 yılında tamamlanmış bir tez, fakat bastıramadım zaman yetersizliğinden dolayı.
Hocam ama aslında basılsa bir ihtiyaç da var, evet, diye buradan naçizane. Evet, belki zaman bulursunuz.
Evet. İnşallah, teşekkür ederim. Yine orada da ben aslında mevcut problemleri biraz daha tabii ilgi çekici olsun diye daha güncel örneklerle, daha güncel meselelerle zenginleştirdim. Çeşitli başlıklarda topladım. İşte telaffuz ve anlam yanlışlarından bahsettik orada. Moda kullanımlardan, yine İngilizcenin olumsuz etkisinden, tabela ve duvar yazılarından bahsettik. Orada çok fazla örnek, ekler vasıtasıyla yerleştirmiştik teze. Ben biraz da dilerseniz telaffuz ve anlam yanlışlarından
geçelim hocam yavaş.
Bu konu tabii Türkçenin en önemli ve üzerinde büyük bir dikkatle durulması gereken konularından birisi diye düşünüyorum. Çünkü sözcüklerin kurallara uygun yazımı ve seslendirilmeleri çok çok önemli. Çünkü bir dili konuşan insanların anlaşmalarında ortaya çıkabilecek olumsuzlukların en önemli sebeplerinden biri konuşma ve yazı dilinde birlik olmaması. Yani bundan kaynaklanır sorun. Bu da ancak doğru yazım ve telaffuzla mümkündür. Söz gelimi burada güzel bir örnek vermek istiyorum. Bir kimsenin başka bir biriyle, herhangi biriyle, herhangi bir konuda rekabet etmesi durumu söz konusu olduğunda o Ali'nin rakibi şeklinde kurulacak bir cümle hem gülünç bir ifade şekli ortaya çıkarır hem de imla karışıklığına yol açar. Zira her ikisi de Arapça kökenli ve olmasına rağmen rakip ve rakip ve rakip kelimeleri arasında nüans vardır. Çünkü
birinde
rakip,
elif var, değil mi hocam?
Birinde kef var, birinde kaf var. Rakip uzun söylenir, yani a uzun söylenir. Bu zaman bu şekilde telaffuzladığımız zaman binici, binen anlamına gelir aslında. Hani at binen gibi, rükûb kökünden gelir, rakip.
O kökten mi, rükûdan mı geliyormuş hocam?
Rükûb kökünden, rükûb kökünden. Rükûbu, evet, evet, binen, binici manası. Anladım yani o hocam. Halinin rakibi dediğimizde gerçekten gülünç bir. Ama rakib, o halinin rakibi şeklinde telaffuzladığımızda o rekabet eden, rekabet kökünden geldiği için asıl doğru telaffuz biçimi rakip olmalı, rakip olmamalı. Bu noktada telaffuzda ince telaffuz edilmesi gerekirken kalın veya tam tersi kalın telaffuz edilmesi gerekirken ince, uzun ve kısa söylenişleri anlam karışıklığına yol açan pek çok ünlü ve bundan doğan hata var.
Hocam Arapça ve Farsçadan girmiş sözcüklerde bu hatalar çok uzun zaman geçmesine rağmen diyelim ki artık baş edilemiyor. Ama son dönemde özellikle İngilizceden ve Amerikancadan, bence onlar da farklılaştı Amerikanca'ya da İngilizce'de. Oradan geçenlerde tehlikeler tespit ediyor musunuz hocam? Örneğin R sesi Türkçe'yi taşıyan seslerden bir tanesi. Ama R neredeyse yeni çocukların dilinde yok gibi bir durum.
Evet, yani R sesi, sesi gibi fakat tabii Türkçe'de...
Hocam oradaki problemler konusunda ne düşünüyorsunuz?
R ile ilgili tabii Türkçe'de R sesi titrek bir ses olduğu için aslında düşmeye meyillidir. Yani biz de konuşma dilinde bir demeyiz aslında. Bir tane işte bana oradan şeker verir misin gibi. Yani titrekliğinden kaynaklı belki bu yabancı kelimelere de yansıyor bu durum. Yani biz hep deriz işte Türkçe yazıldığı gibi konuşuyor. Hayır, aslında öyle değil. Yani yazıldığı gibi konuşulan bir dil değil. Bir yazıyoruz ama bir diyoruz. AB yazıyoruz. AB şeklinde okuyor. Gelemeyeceğim yazıyoruz ama gelmeyeceğim. Yani kimse işte gelemeyeceğim demiyor. Yani bu biraz da tabii yani dilde zamanla oluşan bir en az emek işte tasarruf kanununun bir ilkesi diye düşünüyorum. Yabancı kaynaklı kelimeler dediniz. Ama öncesinde birkaç tane çarpıcı örnekten bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yanlış söylenen Arapça, Farsça kaynaklı kelime var.
Buyurun hocam.
Zülfikar yerine Zülfikar. Yani bu kalın telaffuz edilmesi gereken, yani Zülfikar biçiminde telaffuz edilmesi gereken bir kelime, özel bir terim biliyoruz. Bunun yerine Zülfikar biçiminde çok fazla telaffuz edildiğini görüyoruz. Bunun kökünde kaf sesi olduğu için muhakkak Zülfikar biçiminde telaffuzlanıyor.
Hamza Hoca çok kızardı buna.
Evet. Hamza Zülfikar kendi evet. Soyadı da öyle olduğu için. Yine işte Hakkari yerine Hakkari telaffuzunu çok duyarız işte basın yayında, işte haber bültenlerini dinlerken spikerler bile yapar, düşer bu hataya. Halbuki asıl doğru biçim Hakkari olma, Hakkari değil. Hacettepe kelimesi, evet. Ya bu çok gerçekten ciddi bir sıkıntı. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hacettepe Türk Arapça hacet, ihtiyaç manasına gelen hacet ve Türkçe tepe sözcüklerinin yan yana gelmesinden oluşmuş bir birleşik isim. Dolayısıyla Hacettepe kullanımı son derece yanlış bir telaffuz. Telaffuzun doğru biçimi Hacettepe olmalı. Bu Türkiye'de, Ankara'da bilinen çok ünlü bir üniversite biliyorsunuz. Hacettepe. Yani buna özellikle dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Hacettepe Üniversitesi'ne gittim dememeliyiz. Bunun dışında işte batı kaynaklı kelimelerde yaptığımız hata.
Evet hocam.
Akupunktur. Çok sık hata yapılıyor. Kelime Fransızca asıllı bir kelime. Halk dilinde, artık gündelik konuşma dilinde neredeyse ya herkes tarafından akupunktur biçiminde telaffuzlanıyor ki çok yanlış. Kelimenin doğru telaffuz biçimi akupunktur.
Ondan. Hocam ses dizgesinden doğru mu? Düz, geniş, düz, yuvarlak.
Evet,
o yüzden
yani, mi? Tabii, evet. Tabii yani Türkçenin belli bir, dediğiniz gibi ses dizgesi, bir sırası işte düzden sonra işte düz. Yani buna, bu sıralamaya uymayınca kelime hemen zihnimizde daha kolay telaffuzlanan biçimini kodlayıveriyoruz. Belki bundan kaynaklanıyor oluyor diye düşünüyorum. Karnabahar bir tür sebze biliyorsunuz. Biz bunu neredeyse belki karnıyarık yemeğine analojiyle evet, benzetmeyle mi bilemiyorum ama karnabahar kelimesi her zaman karnabahar olarak telaffuzlanır.
Hocam ama bunu sanki önüne geçirebilir mi? Midenovaz da oldu zaten ya.
Evet, midenovaz maydanoz oldu. Evet. Ama çok sık kullanıldığı için bunlar doğru telaffuzları öğrenilmeli. Yani daha çok duyarlı olunmalı diye düşünüyorum ben. Yani çok sık kullanılır. O orijinal, inisiyatif. Bunlar da yine Fransızca kökenli kelimeler. Bunların kökeninde biz Türkçe'de şöyle bir kural var. Ortada olan vurgusuz Orta Ece ünlüleri vurgusuz oldukları için, Orta Ece'deki ünlüler vurgusuz oldukları için düşer. Bu kuraldan kaynaklı zannediyorum. Orijinal ve inisiyatif kelimelerinin o arada kalan i sesleri, o dar sesleri düşürülerek kullanılıyor. Yani biz de hemen hemen o hızlı konuşma anında belki ona dikkat etmeyerek orijinal diyoruz değil mi? Halbuki doğru telaffuz biçimi orijinal olmalı. İnisiyatif de yine aynı şekilde inisiyatif biçiminde kullanılmalı. Bir de yıllar öncesinden tabii dilimize yerleşmiş bazı Arapça, Farsça veya Batı kaynaklı tamlamalar var. Tamlamalar biçiminde kullandığımız terimler var. Resmi geçit bunlardan birisi. Resm aslında Arapça tören manasına gelir. Geçit de Türkçe biliyoruz. Fakat bu basın yayın dilinde yani neredeyse hiçbir zaman doğru kullanılmaz. Belki o törenin resmiliğine binaen resmi geçit.
Hocam tamamen ondan kaynaklanıyor.
Evet, resmi geçit gibi kullanılır. Halbuki burada bir tamlama var. Orada biz nispet, izafet iyisi dediğimiz
iyi getiriyoruz.
Tamlama iyisi var arada. Geçit töreni. Halbuki biz resmi geçit yapıyoruz bunu.
Hocam bunu hiç kullanmasak geçit töreni desek iş çözülecek.
Geçit töreni desek kesinlikle evet. Yani iş çözülecek ama resmi tören, resmi geçit diyoruz maalesef. Yine mali porte de benzer bir şekilde. Porte Fransızca bir sözcük. Mali durum, tasvir anlamında. Biz bunu işte mali resim gibi, mali durum gibi, mali portre biçiminde kullanıyoruz.
Portre de hocam yani bir yalnızca yüz resmi ama o da oradan
evet,
da bir tutarsızlık.
Evet, tasvir, durum. Evet. Tamamen başka bir şey türetiyoruz şey. Aslında. Yine antr parantez, çok sık kullanılan ve çok yanlış kullanılan terimlerden birisi. Yine Fransızca biliyorsunuz entr, yani salon evlerimizde giriş. De evet giriş manasında, hol manasında entr, antre biçiminde kullandığımız kelime parantez içinde anlamından işte söz arasında bununla birlikte gibi anlamlara gelen bir kelime. Biz bunu anti ve parantez biçim, anti parantez diyoruz ki o kadar yani yanlış ve farklı bir kullanım türetiyoruz ki anti parantez değil antr parantez dememiz lazım.
Ki siz demin hocam hemen söylediniz söz gelimi bunun yanı sıra.
Evet bunun yerine değil mi? Evet. Söz gelimi bununla birlikte zarflarını kullanabiliriz bunun yerine.
Artı parantez diyen de var dedin Neslihan. Neslihan onu duymamıştım öyle mi?
Artı parantez.
Tebrik ediyoruz hocam evet.
Evet.
Artı parantez.
Ya da her şeye artı. İşte şu da şu da var artı. Bu artı. Da artı. Artı kullanımı çok yaygın.
Hocam bir arada kırmızı kalemle altını çok koyu renk kalemle altını çiziyorum. Evet. Bir de bu yayılmış gitmişti zannediyorum. Bu da herhalde bir yerlerden gelmiştir batıdan. Evet. Hocam varsa örneklerimiz devam edelim yoksa terimler konusunda sorularım olacak size.
Evet anlamla ilgili aslında birazcık hatalardan yani yine kelimelerin anlamıyla ilgili hatalardan evet. Bahsetmek istiyorum. Biz çok sık yapıyoruz şu hataları. Aynı anlama gelen unsurların tekrarından doğan yanlışlar diye bunu isimlendirebiliriz. Bayan müdire. Bayan memure. Şimdi biliyoruz ki Arapçadan, Farsçadan geçen kimi kelimelerde erillik, dişillik vardır. Yani dişil kelime, erkek, eril kelime. Yani bir kelimenin işte müdür kelimesinin dişil biçimi müdire olursa memur kelimesi yine dişil biçimi memure. Bunun yanına bir de bayan veya kadın kelimesini getirmek anlam bozukluğu, anlam hatası ortaya çıkarıyor ama kullanılıyor bu da takdir edersiniz ki çok sık. Bayan müdire değil sadece müdüre okulun bayan müdiresi değil. okulun müdiresi dememiz gerekir ki artık bu kavram da belki unutulmaya da başlandı.
Evet, hocam evet. ek düştü.
Evet, evet. Bayağı müdürü diyoruz değil müdürü mi sadece? Diyoruz, evet. Müdüre kullanmıyoruz. Sıfırın altında eksi kullanımı. Özellikle hava durumu spikerlerince bile çok sık yapılır biliyorsunuz. Ya sıfırın altında işte 3 derece değil mi? Sıfırın altında 3 derece veya eksi 3 derece denmesi gerekirken sıfırın altında eksi ifadesi kullanılıyor. İkisi de aynı anlama geliyor aslında. Dolayısıyla yanlış bir kullanım. Yine yazılışları ve anlamları birbirine yakın olduğu için birbirinin yerine kullanılan, karıştırılan kelimeler var. Bu konuda işte bir deyim içerisine yerleşmiş bir kelimeden bahsetmek istiyorum. Cürüm ve cirm kelimeleri.
Evet hocam.
Hepimiz biliriz değil mi? Ateş olsa cirmi kadar yer yakar.
Dememiz
gerekirken ama ne diyor? Ateş olsa cürmü kadar yer. Cürm işte ikisi de aslında evet Arapça. Cürm suç. Cirm ise hacim aslında. Yani biz ateş olsa cürmü kadar yer yakar dediğimizde ateş olsa suçu kadar yer yakar gibi anlamsız bir şey söylüyoruz aslında. Halbuki dememiz gereken ateş olsa cirmi kadar yani bulunduğu yer kadar, hacmi kadar yer yakar. Çok sık karıştırılır. Biz bunu sınav kağıtlarında öğrencilerimize sorduğumuzda bile doğru yapan sayısı neredeyse 1-2 geçmiyor 1-2'yi. O yüzden çok sık yanlış kullanılıyor. Şimdi daha çok hukuk dilinde bu cürm kelimesi kullanılıyor. Yine belki kullanımdan düştü artık. Hayal kırıklığı yerine bir dönem kullanılan biliyorsunuz sukutu hayal tamlaması vardı.
Ya o da çok sorunluydu hocam.
Yani evet. Sükutla sukut kelimesi çok karıştı. Sükut sessizlik biliyorsunuz. Suskunluk. Sukutsa düşme düşüş anlamına gelir ama mecazen de kırıklık manasındadır. Burada tamlamada biz bunu sükutu hayal yaptığımızda hayal sessizliği gibi bir kullanım türetiyoruz. Halbuki sukutu hayal, hayal kırıklığı.
Hocam fena da olmuyor mu? Şairane bir ifade.
Evet, hayal evet. Sessizliği. Alışılagelmiş şimdi dışında ifadeler oluyor bunlar. Biraz şairane dediğiniz gibi. Dilemek, istemek ve arzu etmek kelimeleri aslında... Evet, aynı anlama geliyorlar gibi ama aralarında bir nüans var, ince anlam farkı var. Çünkü dilemek aslında kişinin kendisindeki bir üst makamdan bir şey istemesi durumunda yapılan bir, kullanılan bir kelime. Arzu etmek bir şeyin olması için çok şiddetli istek duymak, heves duymak. İstemek de bir şeyin olmasını temenni etmek. Yani şöyle örnek verebiliriz mesela, senin mutlu, hep mutlu olmanı Tanrı'dan dilerim. Yani Tanrı'dan dilenir. Yani kendinden üst makamdan. Bu böreği yemek ister misin? Bu sınavı kazanmayı gerçekten çok arzu ediyorum. Yani bu nüansı bu şekilde aslında ayırabiliriz. Somutlayabiliriz. Somutlaştırabiliriz.
Tabii hocam Türkiye'de de söylüyor ya ne kadar güzel Tanrı'dan diledim bu kadar dilek diye.
Evet evet şarkılarımızda da değil mi? Mahkeme ve dava çok sık karıştırılır.
Şu sıra özellikle de evet, çok karıştırılır.
Çok karıştırılıyor. Tabii gündem biraz onunla yoğun evet. Meşgul olduğu için çok sık kullanılıyor bu kavramlar.
Mahkeme açılmaz hocam.
Mahkeme açılmaz. Yarın mahkemem var diyor mesela. Dizilerde çok şahit oluyorum evet. Ben buna. Yarın benim mahkeme. Hayır mahkeme değil. Mahkeme hüküm verilen yerdir aslında. Dava veya işte onun öz Türkçe karşılığı duruşma. İşte hükmün sağlanması için yargı organlarına başvurma manasındadır.
Diler misiniz hocam? Diler misiniz hocam? Duruşma davası. Duruşma davası şeklinde de bir evet. Terim çıksın ortaya.
Duruşmada o da mümkündür.
Hocam bitirmemiz gerekiyormuş.
Evet.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Serap Karakılıç Akı hocamıza. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.